Ayrım 15.
Sabah 9'da postacının kapıyı çalmasıyla uyandığımda buldum ancak. Sevgili sevgilim, neden kendini harap ediyorsun böyle? Şimdi düşünmemiz gereken tek şey görevimiz, işimiz. Huzura ihtiyacımız var. Senin, benim, hepimizin. Kararlarımdan dönmüş değilim. Çektiğim telgrafta da belirttim. Lütfen sakin ol ve yalnızca geleceği düşün. Son zamanlarda, hatta dün bile bir azap, bir ıstırap içindeydim ama şimdi içimde bir huzur, bir sessizlik belirir gibi. Ve buraya geldiğinde kararın verilmiş olduğunun farkındaydı. Fikrimi değiştirmem için tek bir söz bile söylemedi. Krakow'a taşınmak, orada yaşamak istiyor, durdurulmalı. Onu durdurmak için elinden geleni yap. Dün sana iki satır olsun yazabilmek için hep bir fırsat kolladım ama öğlende Katuskiler'e uğradığımda senin gittiğini anlamış olmalılar ki dün sabahtan itibaren çığ yuvarlanmaya başladı. Katuski ve karısı, çocukları, Wurm ve karısı, dipnot, Emmanuel Wurm, ünlü bir SPD eylemcisi ve gazeteci, kendisi ve yazar, gazeteci ve 1920'den sonra Alman parlamentosunda milletvekili olan karısı Matilda, Lüksemburg'un kişisel dostlarından oluşan küçük çevresindendiler. Lotz'tan ötürü Alman, biri gitti biri geldi. Sonra çamaşırcı kadına gittim, bir koşu. Sonra V geldi ve hepsinin üstüne bir de aybaşı sancılarım. Louis Katuski bugün beni saat 2'de alacak, birlikte gideceğiz. Jena'daki SPD kongresine. Clara Zetkin'den mektup aldım. Katuskilerle birlikte Hotel Kaiserhof'ta kalacağız. Bir iki satır da olsa bana her gün yaz. Sabah ya da gece postasına yetiştirmeye çalış, gündüzleri otelde olmayabilirim. O gece istasyonda tren köşeyi kıvrılıncaya kadar pencerende bir ışık uzun uzun yandı. Beni görebilirsin diye lambanın altında duruyordum. O son dakikalarda çok daha iyi, çok daha neşeli olabilmek isterdim ama beceremedim işte. Hem sen de öyle donuktun ki. Şimdi gene iyi olmalısın, hatırla. Güçlü ol diyor, güçlü. İşte en kötüsü bitti bile. Artık yalnızca huzur ve verimli çalışma olacak. Nasıl da dinlenmeye ihtiyacın var bir bilsen. Senin de öyle, eminim. Sevgili, biraz sakinleştiysen bana hemen yaz. Bütün bu kargaşalığın orta yerinde bir Doğu Karsprak yazısı. Sevgili, lütfen sakin ol, umudunu kesme, seni sevgiyle kucaklarım, Rosa. 63. mektup. Berlin'den Jena'ya giderken yolda. 17 Eylül 1905. Sevgili, yoldayım ve sen henüz Katowice'den ayrılmadın. Beklemek berbat bir şey. Unutma, bensiz kendine ilişkin hiçbir karar veremezsin. Sen o konferansları bitirir bitirmez bu konuyu birlikte düşünürüz. Bana yaz, lütfen yaz. Sen bana yazsan da yazmasan da ben yazacağım. Gözlerin, gözlerindeki o bakış. Rosa. 64. mektup. Berlin, 10 Ekim 1905. Sevgili, uzun ve dolambaçlı bir girişten sonra hiçbir şey demeyen mektubunu bugün aldım. Pazar günü yüzünden beni eleştirdiğin için yazıklar olsun sana. Ne demek yani, yapacak hiçbir işim yokmuş. Unuttun mu? Hizmetçi cumartesi akşamı geldi ve pazar günü boyunca ona eğittim. Sabahın köründe başlayıp ona her bir odayı nasıl temizleyeceğini, nasıl yemek pişireceğini, sofrayı nasıl kuracağını, bulaşıkları nasıl yıkayacağını, kahveyi, akşam yemeğini, yatak toplamayı gösterdim ve yatma saati geldi. Bu ilginç müracaat sana uygun gördüğüm ceza. İşte artık bahane aramadığımı biliyorsun. Not: Hausfrauenorgan daha bitmedi. La Donna daha şimdiden kalp çarpıntılarından şikayete başladı. Merdiven çıkamıyor, ağır bir şey kaldıramıyor. En fazla bir ay idare edebilirim onunla ama daha şimdiden ufukta bir şeyler belirdi, onun için aldırmıyorum. Tavana resimler yapan boyacıyı seyretmeyi yeğliyorum. Yazmakta bu denli güçlük çekmem beni yıpratıyor. Lanet olası, eğer sıradan iki satır yazabilmek için böyle saçımı başımı yolacaksam asla gerçek bir yazar olamam. Ancak olağanüstü durumlarda, heyecanlandığım zaman, Leipziger, Volkszeitung'da yazmaya başladığımda ya da Şubat devrimi sırasında olduğu gibi kalemim kanatlanıyor. Ama bir gazete yazısını toparlamaya çalıştığımda cesaretim öylesine kırılıyor ki bir mektup bile yazamaz oluyorum. Gidip bir köşeye saklanmak geliyor içimden. Başucu kitabım ne biliyor musun? Benvenuto Cellini'nin öz yaşama öyküsü. Goethe çevirisinden okuyorum. Çok özgün bir yapıt. 15. yüzyıl İtalya ve Fransa'sına tutulmuş bir ayna olarak çok ilginç. Zamanla kendi klasiklerimi iyice öğrenmek istiyorum. Goethe'nin üzerimde yatıştırıcı bir etkisi var. Gerçek bir olimpiyalı. Kendimi ona öylesine yakın hissediyorum. Velsansung'da öylesine yakınım ki. Ne yazık ki Goethe'nin dehasını bir yana bırakalım, demir gibi çalışkanlığının eseri bile yok bende. bu adamın ruhsal ilgilerinin evrensel boyutları inanılır gibi değil. Üstelik Hun, biri bana bunu açıklasa diyorum ama gene de gece birlikte okuyacaklarımız edebiyat değil, daha ciddi şeyler olmalı. Yaşam çok kısa ve bu lüksü kaldıramayız, öyle değil mi? Evet, Andize'den bir kartpostal aldım. Dönmüş, iyiymiş. İnci çiçekleri hala dipdiriymiş. Sana teşekkür etmemi istiyor. Seni göremediği için çok üzgün. Bir sonraki gelişinde görmeyi umuyor. Ona bir kart at, Zulata sokağına gönder. Kucaklarım, Rosa. Sige tavsiye ettiğin şu genç adamın kim olduğunu öğrenebilir miyim? Unutma, başımda bir de Clement Chu ve oğlu türünden bela eksik. Dipnot, Jesik, önde gelen İsviçreli sosyal demokratlardan. 65. mektup, Berlin, 18 Ekim 1905. Sevgili Diodio, mektuplarının her ikisi de bu sabah geldi. Benim yazdığım özel ulak bir mektuptan söz ediyorsun. Ne zaman yazdığımı hatırlayamıyorum. Senin eline dün benim gönderdiğim bir şey geçmiş olamaz bence. Kafamın içi kalbur gibi. Lütfen yazımı dikkatle oku. Sana okumadan postaladım. Silahlı ayaklanma düzenlemenin ne demek olduğuna ilişkin bölümü, Lenin'in siyaset çıkarcılarından farklı olduğumuzu belirtmek için bilhassa yazdım. Lenin, Duma'ya katılmanın karşıtı olarak koyuyor ama aslında söylemek istediği düpedüz silahlanmak. Önergedeki o maddeyi kabul etmene bu yüzden taraftar değildim çünkü bence düpedüz Bolşevik kokuyordu. Mektubundaki Duma'ya ilişkin uzun vadeli siyasal ajitasyon planları çok hoşuma gitti. Bütün bunlar çok güzel ve iş konusunda artık gerçekten düşünmeye başladığına göre endişelenmem için bir neden yok. Ne istiyoruz? Broşürünün basılması da savaş kampanyasının bir parçası olmalı. Dipnot, ne istiyoruz? SDK PIL'in programı üzerine düşünceler, Lüksemburg'un bu yazısı 1904'te İşçinin Dergisi'nde yayınlanmış, 1906'da broşür olarak basılmıştır. Viyana'ya yazdığında benim mektubumdan ve onların cevabından söz edebilirsin. Dipnot, Menşeviklerin gazetesi Kıvılcım'ın yazı kurulu 1905'te Viyana'ya taşınmıştır. Not, yalnızca bir varsayıma dayanarak mektubumda onların delegesinin mahkumiyet konusunda hiçbir koşul öne sürmediğinin altını çizip bu nedenle bize kin beslememeleri gerektiğini de belirtmiştim. Parvus'un Riazanov grubuna katılması söylentisine gelince bu bir peri masalı ve eğer Kıvılcım grubu tarafından çıkartılmışsa düpedüz küstahlık. Dipnot, David B. Goldendach, Riazanov, 1870-1938. Rus sosyal demokratı önce Menşeviklere, 1917'de Bolşeviklere katılmıştır. Bilim adamı, tarihçi, Marksist klasiklerin yayıncısı. 1921-1931 arasında Moskova'daki Marx Engels Lenin Enstitüsü'nün müdürlüğünü yapmıştır. 1931'de partiden atılmış ve tutuklanmıştır. Parvus bunu duysa yüzü ne hal alırdı acaba? Not, Trotski, Petersburg'da Iskra'ya karşı ama öte yandan ne olduğu belirsiz bir başka seçimleri destekliyor. Dipnot, Leon Trotski, Lev de Bronstein, 1879-1940. Rus devrimcisi, Çarlık hapishanesindeyken sürekli devrim kuramını geliştirmiştir. SSCB'nin kurucularındandır. Lenin döneminde Dışişleri Halk Komiserliği, 1918'den sonra Savaş Komiserliği ve Kızıl Ordu'nun örgütleyiciliğini yapmıştır. Dünya devrimini savunduğundan Stalin'le görüş ayrılığına düşmüş, 1929'da SSCB'den sürülmüştür. Sürgünde 4. Enternasyonel'i örgütlemiştir. 1940'da Meksika'da öldürülmüştür. Yapıtları arasında Edebiyat ve Devrim, Lenin, Rus Devriminin Tarihi, Saptırılan Devrim ve Stalin bulunmaktadır. Öğleden sonra 3. mektubun geldi. Iskra grubuna zekice bir mektup yazıp onları nasıl savunduğunu anlatmanı istiyorum. Umarım hiç olmazsa kelime söylemişsindir. Dipnot, büyük bir olasılıkla Bund temsilcisi. Riazanov, senin yakında buraya geleceğini biliyor ve sabırsızlıkla bekliyor. Senin daha önce geldiğini ona söyledim mi şimdi hatırlamıyorum ama söylediysen bile üzerinde durmadı. Her şey yolunda. Duma'ya ilişkin planların bağlamında o kilometrelik yazıyı yazmış olduğuma seviniyorum. Sen, savaş alanlarından baskısı uzun sürecek, bu sayı çok kalabalık olacak diye sinirleniyor bile olsan, ben memnunum. Dipnot, Z. Pola Valki, savaş alanından. Ocak-Ekim 1905 arasında SDK PIL'in yayın organı. Krakow'da basılmakta, Rusya'ya bağlı Polonya'ya gizlice sokulmaktaydı. Başyazarı Yogi Hesti. Derginin tarihçesi Polonya devrimci hareketinin çalkantılı tarihinin bir özeti gibidir. 1889'da Cenevre'de yayın hayatına başlayan savaş alanından, bu dönemde Büyük Proletarya Partisi'nin organıydı. 1905'teki SDK Pil döneminden sonra 1926'da Moskova'da bir grup Polonyalı komünist tarafından yeniden yayınlanmaya başlamış, Stalin'in tasfiye hareketinden hemen önce 1934'te kapatılmıştır. 1956'da Polonya ekiminin başlangıcında Varşova'da iki sayısı daha çıkmıştır. 1958'de son kez yayın hayatı yenilenen dergi, şimdilerde Polonya Birleşik İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi'ndeki Sosyal Bilimler Akademisi'nin İşçi Hareketi Enstitüsü'nce yayınlanmaktadır. Seni kucaklarım, yaz, senin Rosa. 66. Mektup. Berlin, 20 Ekim 1905. Sevgili, acele yazıyorum çünkü biraz önce ne istiyoruz üzerine düşüncelerini içeren mektubunu aldım ve dönüş postasına yetiştirip seni rahatlatmak için hemen işe koyuldum. Bütün görüşlerini ekledim ikisi dışında. 1. Çift meclis, bakanların sorumluluğu gibi ayrıntıların yeri burası mıdır bilemiyorum. Eğer burasıysa nereye koyulmalı? Şimdilik broşür için saklayalım bunları, sonra düşünürüz. 2. Duma'ya gelince buraya konulması gerektiği görüşüne kesinlikle karşıyım. Aklından zorun mu var senin sevgilim? Bunlar sürekli ve genel programa ilişkin görüşler, yapıcı taleplerimizin beyanı. Birkaç hafta ya da aylık ömrü olan bir gazete yazısı ya da propaganda broşürü değil ki. Duma'ya ilişkin ne varsa Marlevski'nin broşüründe söylenmeli. Buraya almıyorum, öteki itirazlarını elime geçince tartışırız. Dün garip bir rastlantıyla babamın ve annemin son mektupları ile Zodzio'nun ve Anzia'nın mektuplarını koyduğum kutu elime geçti. Hepsini okudum. Gözlerim şişene kadar ağladım ve bir daha uyanmamayı dileyerek yattım. Annemin ve babamın mektuplarına haftalarca cevap vermemi engelleyen politikaya lanet okuyorum. Dünyayı sarsan bu sorunlar yüzünden daha bir şey değişmiş değil, onları ayıracak zaman bulamadım. Ve nefretim sana yöneldi. Çünkü bu lanetli politikaya beni sen bulaştırdın. Senin nasıl da Madame Lübeck'in Vegis'e gelmesini engelleme konusunda beni kandırdığını hatırladım. Çünkü şu yeni bir çağ açacak olan ünlü Monat Sef yazısına çalışıyordum ve Madame Lübeck beni rahat bırakmazdı. Oysa kadıncağız annemin ölüm haberini getirmekteydi. Bak ne denli namusluyum sana karşı. Bugün biraz güneşte yürüdüm. Kendimi daha iyi hissediyorum. Dün neredeyse vazgeçecektim her şeyden, bu tanrı belası siyasetten. Daha doğrusu tümüyle bir komedi olan şu siyasal yaşamımızdan. Batsın bu dünya diye yazdım. Siyaset, ahmakça, ilkel bir tapınma bence. Zihinsel kuduz hastalığına yakalanmış, zaten kendi takınaklarının kurbanı olan insanlardan varlıklarının tümünü onun uğruna kurban etmelerini istiyor. Eğer Tanrı'ya inansaydım, kendi kendimize böyle eziyet ediyoruz diye, bizi fena halde cezalandıracağına yürekten inanırdım. Kucaklarım, Rosa. Sırası gelmişken küçük bir dram. Potemkin'den 19 yaşındaki Feldman'ın, şimdi çok şükür firarda, 18 yaşında bir nişanlısı vardı. Kızcağız Cenevre'deyken onun tutuklandığına ilişkin bir söylenti duymuş ve kendini pencereden atarak öldürmüş. 67. Mektup. Berlin, Perşembe, 26-27 Ekim 1905. Sevgili Diodium, Kötüskiler geldiler ve Warworth'taki yazı kurulu savaşa baş yazıya ilişkin en son haberleri getirdiler. Bu konuyu tartışırken vakit geçmiş, postayı kaçırdım. İlişikte Berliner Tabeklak'tan bir yazı gönderiyorum. 1 Kasım'dan itibaren Warworth için yazmak zevkinden daha fazla mahrum olamayacağım iyice anlaşıldı. Bunu ciddi olarak düşünmeliyiz. Kurşun kalemle yazılmış kısa notun bugün elime geçti. İşinin başından aşkın olduğunu bildiğim için mektubun kısalığı beni üzmeyebilirdi ama yazdığın o birkaç sözcük bile öylesine iç karartıcıydı ki çok etkilendim. Yoksa uyduruyor muyum? Her neyse, anlaşılan artık bana ne gün geleceğini kesin olarak bildirebilirsin çünkü demir yolcuların grevinden ötürü zaten konferansın pek bir anlamı kalmadı. Ve de işçinin dergisi belirttiğin gibi bitti. Bugün her günden de öte leh sorununda yerimin ne kadar anormal olduğunu farkına vardım. Senden bir buyruk. Polonya'nın bağımsızlık üzerine bir yazı yaz. Ya da kurucu meclis üzerine. Ama kahrolası, yazabilmek için leh basınını ve Rus basınını izliyor olmam gerekir. Toplumda esen hava konusunda o korent olmam gerekir. Parti işleriyle dirsek teması gerekir. Yoksa yazabileceğim modası geçmiş sloganlardan ibaret kalır. Turnayı gözünden vuramam. Partinin yapıcı görüşlerini açıklayan propaganda dönemi arkada kaldı. Şimdi artık her soru, her sorun parti mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olmak zorunda. Ve bu mücadeleyi PPS'ye karşı verilen savaşla sınırlamak gibi eskimiş bir taktik ancak affedilmez bir anakronizm olarak nitelenebilir. Cuma. Dün gece mektubu yarıda kesmem gerekti. Çünkü Kotski beni Bebel'e götürmek üzere tekrar uğradı. Bebel salı günkü yeni yönetimin ilk günü, dipnot, SPD'nin Berlin Basın Komisyonu'nun emriyle 6 yayıncı revizyonist oldukları gerekçesiyle Warworth'dan atılmış ve yerlerine aralarında Lüksemburg'un da olduğu solcu bir ekip getirilmişti. Eski yayın kurulundakilerle politik görüş ayrılıklarından başka Lüksemburg tutucu tahta gibi tek düze olarak nitelediği Alman parti yayıncılığını da eleştirmekteydi. R. Scheidel'e mektup 23 Haziran 1898. Z. Polowalki 1959. Sayı 1, sayfa 69. Bebel salı günü, yeni yönetimin ilk günü başyazıyı benim, çarşambanınkini de Kotuski'nin yazmasını istemiş. Bebel'i görmeye gitmenin bir anlamı yoktu. Olmadığı da gidince anlaşıldı ama Kotuski'yi reddetmek istemedim. Hem bunun da kendi çapında yararları oldu. Oturup çene çaldık. Daha doğrusu dinledik. Her zamanki gibi Bebel kendi kendine konuştu. Saat 11'e kadar. Anlaşılan bütün burjuva basını meseleyi parmağına dolamış. Vosiş bir başyazısını bu işe ayırmış. Devrimci Roza her yerde kutsal bir dehşet simgesi. Bebel demir gibi sağlam dimdik duruyor. Haklar ve ücretler konusundaki öğütlerine gelince, özür dilerim, bu sefer de kendi bildiğimi yapacağım. İçgüdülerim ve doğama uygun olanı. Yok hayır, soylu cömertliğimi sergilemek için değil, asla. Gene de ilk günden bunu isterim, şunu isterim diye pazarlığa oturmayacağım. Şu anda en önemli olan şey ötekilerden kurtulmak, evdeki çöpü kaldırmak, gelişmekte olan doğası gereği geçici bir şey. Şimdi zaman bir şeyler yapılabileceğini gösterme zamanı. Küçük hesaplar içindeymiş gibi görünmek doğru olmaz. Haklar ve ücretler konusunda hiçbir endişe duymuyorum çünkü yönetim kurulu söz konusu olduğunda, Warworth'ın yayın kurulunda da öyleydi, Marx yazılarımı hatırlasana. Tanrı biliyor, yakınmaya hiç de hakkım yok. Kısacası her şey yerli yerine oturacaktır. En önemlisi soğukkanlılık, namuslu bir tutum ve daha başından güvenilir bir çalışma. Beni yanlış anlama. Geçici derken aylardan değil, en çok birkaç haftadan söz ediyorum. Sabah postasını kaçırmayayım diye acele ediyorum. Yani şimdilik kucaklarım. Eğer gene başıma üşüşmezlerse bugün tekrar yazarım. Senin Rosa. 68. mektup. Berlin, 3 Kasım 1905. Sevgili, bütün telgraflarını ve biraz önce de özel ulak Yıldırım mektubunu aldım. Neden yazmadığımı, nasıl olduğumu soruyorsun. Eh size ne demeli Hörko? Durup berbat. Warworth senin haklı görüşün doğrultusunda hızla sasiş düzenine iniyor. Daha da kötüsü, işin farkında olan tek kişi benim, bir de bir oranda Kotuski. Yayın kurulundakilerin hepsi gerizekalı. Üstelik de kendini beğenmiş gerizekalılar. Gazeteci tek bir kul yok. Kaldı ki Eisner ve kumpanyası bir avuç revizyonist güruhuyla birlikte amansız bir basın kampanyası açtılar bize karşı. Saldırıyı karşılayanlara gelince ya Bebel, ya Kno ya da onlar gibi birisi. Ben ancak Rusya'dan sorumluyum. Arada bir başyazı yazıyorum ve her nedense işleme konulduğunda birer felakete dönüşen, bana saçımı başımı yolduran iyi, aklı başında öneriler getiriyorum. Sana bir örnek. Bizim ilk sayımızdan 1 Kasım hemen sonra Strobel'e Calver revizyonist hakkında yazdıkları için Eisner yazsa bu kadar kötü olamazdı dedim. Warworth'a korkaklar gibi cırlak sesler çıkarmak için gelmedik. Yazılar açık ve kesin olmalı dedim. Ertesi gün bana bak göreceksin daha iyi yazacağım çok beğeneceksin dedi. Ve işte bugünkü sayıda Devrimci Tapınak adlı şu korkunç kekeleme. Anlamsız klişelerle dolu bir laf salatası, radikal palavra ve de bu yazı politikaya bakış bölümünün en önemli yazısı. Söyle bas bas bağırmayayım da ne yapayım ben? Bir de üslubu görsen. Tüylerim diken diken oluyor. Söylemeye ne hacet? Elimizdekiler yani radikaller tam bir yüz karası. Başka bir çıkar yol da göremiyorum. Çünkü adam yok. Bir de üstelik it gibi yorgunum ve ayaklarımı sürüyerek dolaşıyorum. İşte sana durumun özeti. Her gün akşamüstü saat 4'te yazı kuruluna gidiyorum. Bu güruhla akşamın 9'una kadar boğuşuyorum. Hayatım kararıyor. Bir de sabahları tam 8'de ayaktayım hizmetçi bulalı beri. Geceleri ne olacak diye düşünmekten zaten uyuyamıyorum. Bütün gün yarı uyur haldeyim. Kısacası her şey harika. Polonya'da bizimkilerin becerdikleri işler beni çok sevindirdi. Ne yazık ki Warworth'ta bunlardan pek söz edemiyorum. Yer çok az. Rus sosyal demokratlarını değil, ülkenin genelinde sosyal demokrasiyi övdüm. Duma'ya ilişkin taktiğimizi uyarınca dikkatli okusan anlardın. Kucaklarım Rosa. Not: aşağıdaki bölümler Yoges, takma adı Otto Engelmann ve Lüksemburg, takma adı Anna Matke, Varşova'dan Kontes Walewska'nın pansiyonunda birlikte tutuklandıklarında Yoges'in üzerinde bulunan ve Rus polisince derlenen mektuplardan alınmıştır. Polis tarafından notlanmış olan bu bölümler bazıları aşağıdadır, daha sonra bulunarak lehçeye çevrilmiştir. 69. Mektup. Berlin, 25 Kasım 1905, Otto Engelmann, Varşova, Plak Zionoli, Hotel Victoria. Polis şerhi. Freidneu damgalı zarf içinde yukarıdaki adrese gönderilmiş ve aşağıdaki bölümleri de içerir lehçe mektuptur. Kendine böylesine koy vermen beni kahrediyor. Hiç bitmeyecek mi bu? Ne zaman anlamsız amaçsız işler düşünmekten vazgeçip var olanı yaşamaya başlayacaksın? Kendini böylesine kötü hissetmen beni çok üzdü. Çünkü bir zamanlar bizden yardım, yönlendirilmek ve manevi destek bekleyen o zavallı çocuklardan söz edişin aklıma geldi. Hatırladın mı? Dün Varski, Krakow'dan telgrafla senin oraya gitmeni istedi. Varşova'da Op'tan mektup var, senin için saklıyorum. Varski özel olarak bir mektupla profesyonel sendikaların örgütlenmesine ilişkin bazı önemli konularda fikrimi soruyor. Pasaportu Orta geri verdim. Munyo, Lüksemburg'un ağabeyi, pazartesi burada olacak, telefonlaşacağız. Josio'nun, Lüksemburg'un ağabeyi, çocuklarının dadası bana memleketteki ailem konusunda bir sürü şey anlattı. Dün Katuski ve karısını gördüm. Parvus hakkında dolanan bir sürü inanılmaz hikaye anlattılar. Tembelmiş, dolandırıcıymış. Gorki ajanları aracılığıyla bu masalları sistematik olarak yayıyor. Dipnot: Gorki, ünlü dramı Ayak Takımı arasındanın Almanya'da sahnelenmesine ilişkin telif haklarını toplamakla Parvus'u görevlendirmişti. Parvus, kendi komisyonunu ayırdıktan sonra topladıklarını sosyal demokratlarla yazar arasında paylaştıracaktı. Bu parayı zimmetine geçirdiği söylenir.